Ayrım 9 Mavi Ufuklar Wilbur Smith Sayfa 83 Jim o gece çok az uyudu. Rüzgar bütün gece durmaksızın esmiş, pencerelerin pervazlarını titretmişti. Evdekilerden çok önce uyanıp kalktı. Mutfağa inip her zaman ocağın gerisinde duran çaydanlıktan kendine bir fincan koyu kahve doldurdu. Ahırlara gidip ateş topunu çıkardığında gün henüz ağarmamıştı. Atın üzerine çevik bir hareketle sıçradı ve deniz kıyısına indiler. Rüzgar karanlıkta görünmeyen bir canavar gibi onlarla mücadele ediyordu. Jim ateş topunu kum tepesinin altının korumasına sürdü, sonra onu orada bırakarak tekrar tepeye tırmandı. Pelerinini omuzlarına sardı ve geniş kenarlı şapkasını gözlerinin üzerine iyice indirip şafağın sökmesini beklemeye koyuldu. Kızı düşünüyordu. Zeki olduğunu göstermişti ama hiçbir küçük teknenin o hava koşullarında geminin yanına yaklaşamayacağını akıl edebilmiş miydi? Onu terk etmediğini biliyor muydu? Alçak yoğun fırtına bulutları güneşin doğuşunu geciktirdi. Şafak söktükten sonra bile gözlerinin önündeki vahşi görüntü pek az aydınlandı. Jim ayağa kalktı. Şiddetli rüzgar yüzünden bir nehirde akıntıya karşı yürüyormuşçasına zorlukla ilerliyordu. Şapkasını her iki eliyle birden tutup Hollanda gemisini görmeye çalıştı. Sonra uzakta havaya sıçrayan köpükler gibi hemen kaybolmayan beyaz bir leke gördü. Gözlerini dikip dikkatle baktı. ''Bir yelken!'' diye bağırdı. Rüzgar sesini bastırmıştı. Ancak yelken martıyı görmeyi umduğu yerde değildi. Bu demirlemiş değil, yelken açmış bir gemiydi. Fırtınanın göbeğinde körfezden çıkmaya uğraşan bu geminin martı mı yoksa körfezdeki diğer gemilerden biri mi olduğunu öğrenmeliydi. Küçük av dürbünü heybesindeydi. Dönüp yumuşak kumlar üzerinden ateş topuna koştu. Tepeye tekrar tırmandı ve gemiyi aradı. Birkaç dakika sonra yelken yine gözüne çarptı. Kumların üzerine oturup dürbünü dizlerinin üzerinde sabitleyerek rüzgarın yarattığı sarsıntıyı giderdi ve tekrar baktı. Geminin üzerinde odaklandı. Yelkeni görebiliyordu ama dalgalar ve köpükler geminin gövdesini görmesine engel oluyordu. Sonunda gemi iri bir dalga üzerinde yükselince Jim net bir şekilde görebildi. Bu o. Hiç şüphesi kalmamıştı. Şanslı martı. Üzerine kıyamet çökmüş gibi hissediyordu. Louisa gözlerinin önünde dünyanın bir ucundaki cehennemi bir hapishaneye götürülüyor ve Jim hiçbir şey yapamadan çaresizce izliyordu. ''Lütfen Tanrım, onu benden bu kadar çabuk alma.'' diye umutsuzca dua etti. Ama uzaktaki gemi fırtınayla boğuşarak uzaklaşmaya çalışıyor, orsa çekiyor, ölümcül rüzgar altından kurtulmak isteyen kaptanı elinden geleni yapıyordu. Jim dürbünün gerisinden onu bir denizcinin gözüyle izliyordu. Tom onu iyi eğitmişti. Jim rüzgarın, omurganın ve yelkenin tüm gücünü ve karşıt güçleri biliyordu. Geminin bir felakete doğru süratle ilerlediğini görebiliyordu. Işık kuvvetlendi, ortalık biraz daha aydınlandı. Geminin fırtınayla yaptığı korkutucu mücadeleyi artık çıplak gözle bile takip edebiliyordu. Aradan bir saat geçmiş ancak gemi hala körfezden çıkamamıştı. Jim dürbünü gemiden çekip körfezin girişini bir bekçi gibi koruyan Robben Adası'nın köpek balığına benzer kara şekline odaklandı. Aradan geçen her dakika martının bu işi başaramayacağını ortaya koyuyordu. Kaptanın yaklaşması gerekiyordu, başka çaresi yoktu. Bulunduğu yerin derinliği tekrar demir atamayacak kadar fazlaydı ve fırtına gemiyi adanın keskin kayalarına doğru sürüklüyordu. Orada karaya oturacak olursa geminin gövdesi paramparça olurdu. ''Tramova at!'' Dipnot, geminin rüzgar üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi. Jim ayağa fırladı. ''Haydi seni aptal, onları öldüreceksin!'' Hem gemiyi hem kızı kastediyordu. Louisa'nın aşağıda kilit altında olduğunu biliyordu. Kız bir mucize eseri top güvertesinden çıkmayı başarsa bile bileklerindeki zincirler onu derinlere çekerdi. Gemi inatla rotasında ilerliyordu. O büyüklükte bir gemiye bu hava şartlarında manevra yaptırıp yaklaştırmaya çalışmak korkunç bir risk olurdu. Ama kaptan başka seçeneğinin olmadığını çok yakında görecekti mutlaka. ''Artık çok geç'' dedi Jim kederle, ''çok geç.'' Sonra gerçekleşmeye başladığını gördü. Geminin provası fırtınaya dönünce yelkenleri çarpıldı ve silüetleri değişti. Jim'in dürbünü tutan elleri titriyor, delikanlı nefesini tutmuş gemiyi izliyordu. Geminin dönüşü yavaşladı, sonunda yelkenleri şişip çırpınırken orada öylece Tiramola'da yakalanmış, dönüşü tamamlayamadan kaldı. Sonra Jim bir sonraki şiddetli rüzgarın gemiye çarptığını gördü. Birbirleriyle yarışan yağmur ve rüzgar perdesinin altında kaynayan deniz, geminin gövdesinin altındaki midyeler ve yosunlar görünecek şekilde yan yatmasına yol açtı. Sonra Bora gemiyi denizin dibine gönderdi. Sanki birkaç saniye öncesine kadar orada var olmak için çırpınan bir gemi yoktu. Tamamen gözden kaybolmuştu. Jim keskin bir acı duyarak geminin tekrar görünmesini bekledi. Alabora olmuş veya doğrudan dibi boylamış olabilirdi, bilmesine imkan yoktu. Dürbünden o kadar dikkatli bakıyordu ki gözleri yanmaya, görüşü bulanıklaşmaya başladı. Aradan bir yıl geçmiş gibiydi. Sonra gemi aniden tekrar göründü. Ama silüeti öylesine değişmişti ki aynı gemi değil gibiydi. Direği inmiş diyerek inledi Jim. Gözleri rüzgarın ve zorlamanın yol açtığı yaşlarla dolmasına rağmen dürbününü indirmedi. Ana ve Pruva her iki direğini de kaybetmiş. Sarsılan gövdede sadece mizana direği kalmış görünüyordu. Yan tarafından sarkan birbirine geçmiş yelkenler ve direkler rüzgarın sürüklediği gemiyi yavaşlatmıyordu. Gemi şimdi Robben Adası'nın keskin kayalıklarından uzaklaşmış, doğruca Jim'in durduğu yerin altındaki, dalgaların kükreyerek kıyıya çarptığı sahil yönüne sürükleniyordu. Jim mesafeyi, açıları ve hızı süratle hesapladı. ''Bir saatten kısa sürede kumsalda olacak.'' diye fısıldadı kendi kendine. ''Tanrı karaya vurduğu sırada üzerinde olanları korusun.'' Dürbünü indirdi ve koluyla gözlerini sildi. ''En çok da Louisa'yı korusun.'' O an Martı'nın top güvertesinin içinde bulunduğu koşulları hayal etmeye çalıştı ama başaramadı. Louisa o gece gözünü kırpmamıştı. Martı'nın rüzgarla sarsılıp gövdesi gıcırdayarak sallandığı, fırtınanın denizi acımasızca kabartıp yağmurun durmaksızın indiği saatler boyunca top kundağının altındaki kuytu köşede iki büklüm durmuş, ile zincirlerini kesmeye uğraşmıştı. Metalin metale sürtünme sesini hafifletmek için bez çantayı zincirlere yastık yapmıştı. Ancak Eye'nin sapı yüzünden avucu su toplamıştı. Kabarcık patlayınca bez çantayı eline sarmak zorunda kalmıştı. Dar aralıktan günün ilk ışıkları göründüğü sırada zinciri yerinde sadece incecik bir metal parçası tutuyordu. Demirin çekildiğini duyunca başını hızla kaldırdı. Başının üzerindeki güvertede koşan mürettebatın çıplak ayaklarının çıkardığı sesleri duyabiliyordu. Subaylar ana güvertede tayfalara emirler yağdırıyordu. ''Denize açılıyoruz.'' Haber mahkumlar arasında hızla yayıldı. Bazı kadınlar kara bahtlarına lanet ederken bazıları kaptana, mürettebata veya tanrıya küfürler yağdırıyordu. Dinlenme molası sona ermişti. Bu cehennem gemisinde yolculuk yapma eziyeti tekrar başlıyordu. Demirin dipten kurtulmasıyla geminin gövdesinin hareketlerinin değiştiğini hissettiler. Gemi canlandı ve doğanın güçleriyle mücadeleye başladı. Louisa'nın içi kızıl bir öfkeyle doldu. Kurtuluş parmaklarının ucuna kadar yaklaşmışken elinden alınıyordu. Dar aralıktan bakmak üzere emekledi. Dışarıdaki aydınlık iyice görmesine izin vermeyecek kadar azdı. Yağmur ve rüzgarın savurduğu damlaların yoğunluğu da cabasıydı. ''Kara hala yakın.'' dedi kendi kendine. ''Tanrı'nın yardımıyla karaya ulaşabilirim.'' Ama bu fırtınada kıyıya ulaşabilmesinin imkansız olduğunu içten içe biliyordu. Bacaklarındaki zincirlerden kurtulsa, lombardan dışarı tırmansa ve denize atlasa bile kaynayan denizde birkaç dakikadan fazla dayanamazdı. Jim Courtney'in orada olup onu kurtaramayacağını biliyordu. ''Bu pislikle sıvalı cehennemde çürümektense,'' dedi kendi kendine, ''boğulup çabucak kurtulmak daha iyi.'' Deli gibi uğraşarak zinciri yerinde tutan son bölümü eğelemeye devam etti. Oradan oraya merhametsizce savrulan kadınlar çığlıklar atıyordu. Fırtınanın göbeğinde kalan gemi şiddetle sarsılıyordu. Louisa dikkatini yaptığı iş üzerinde odaklamaya çalıştı. Birkaç dakika sonra parça ayrıldı ve zincirler güverteye düştü. Louisa şiş bileklerini kısa bir süre ovup rahatlatmaya çalıştı. Sonra top kundağının altına süründü ve sakladığı boynuz saplı çakıyı çıkardı. ''Kimsenin beni durdurmasına izin vermeyeceğim.'' dedi kararlı bir ifadeyle. Lombara geri döndü ve kilidi gevşetti. Sonra çakıyı elbisesinin altındaki keseye koydu. Sırtını top kundağına dayadı ve lombar kapağını iterek açmaya çabaladı. Gemi sancak kontradaydı ve gövdenin Louisa'nın bulunduğu tarafı yükselmişti. Olanca gücüyle itti ama ağır lombar kapağını sadece birkaç santim aralayabildi. Tam o anda aralıktan içeri buz gibi deniz suyu fışkırınca kapağın tekrar kapanmasına engel olamadı. ''Yardım edin, yardım edin de kapağı açayım.'' diye umutsuzca seslendi korunma anlaşması yaptığı diğer üç mahkuma. Kadınlar yüzlerinde donuk, uyuşuk ifadelerle ona baktılar. Ona ancak kendi kurtuluşları söz konusuysa yardım ederlerdi. Louisa iki dalga arasında aralıktan dışarı tekrar baktı ve adanın koyu silüetinin oldukça yakın olduğunu gördü. ''Tiramola etmek zorunda kalacağız, yoksa gemi karaya oturacak.'' diye düşündü. Denizde geçirdiği aylar boyunca gemilerin manevraları ve denizcilik üzerine fikir sahibi olmuştu. Diğer tiramolada gövde benim bulunduğum tarafa doğru yatacak, kapağı açmam daha kolay olacak. Pozisyon alıp bekledi ve sonunda geminin gövdesinin manevra yapmaya başladığını hissetti. Haykırılan emirleri ve telaşlı ayak seslerini rüzgarın şiddetli uğultusuna rağmen duyabiliyordu. Ters tiramolada gövdenin yatmasını bekleyerek hazırlandı. Ama beklediği gerçekleşmedi ve gemi yavaş bir hareketle yana devrildi. Kısacası bir Vogue gemisinde Lostromo, yani ticaret gemilerinde tayfaların başı olan bir mahkum, giderek artan bir panikle haykırdı. ''Kuş beyinli kaptan, tanrım, köre düştük!'' Dipnot, dikkatsiz veya rüzgardaki beklenmedik bir değişme ile yelkenli bir teknenin tam rüzgara dönüp hiçbir kontrada olmadan kalması. Louisa bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Gemi tam rüzgara dönmüştü ve artık diğer tiramolayı atamazdı. Fırtınanın gazabı önünde çaresiz kalmıştı. ''Dinleyin!'' diye çığlık attı kadın ve hepsi gelişini duydu. ''Kasırga bizi dibe gönderecek!'' Umutsuzca çöküp bulundukları yerde tortop oldular ve sesin yükselmesini dinlediler. Sonunda kaçınılmaz gerçekleşti ve gemiyi vurdu. Gemi kalbinden vurulmuş bir erkek fil gibi sallanıp sendeledi. Gemi donanımının gök gürültüsü gibi çatırtılarla kırılmasını şok içinde dinlediler. Ana direk zorlanma yüzünden top sesi gibi bir gümbürtüyle koptu. Gövde 90 derecelik bir açıyla yan yattı ve top güvertesinde herkes sabit olmayan her şey bir tarafa yığıldı. Başıboş top gülleleri kaynaşan mahkumların üzerine yuvarlandı. Kadınlar acı ve dehşetle çığlıklar atıyordu. Top güllelerinden biri Louisa'nın bulunduğu yere doğru yuvarlandı. Son anda yan tarafa doğru bir hamle yapıp gülleden kurtulabildi. Top güllesi Louisa'nın yanında büzülmüş duran kadına çarptı. Louisa kadının her iki bacağındaki kemiklerin kırıldığını duydu. Kadın çarpılmış bacaklarına şok içinde baka kalmıştı. 9 ton ağırlığındaki büyük bronz toplardan biri kundağından kurtuldu ve güverteden aşağı kaymaya başladı. Yolu üzerinde duran sendeleyen kadınları bir savaş arabasının altında kalan tavşanlar gibi ezip geçtikten sonra geminin gövdesine çarptı. Geminin kalın meşe tahtaları bile koca topun darbesine karşı koyamadı. Top gövdede bir delik açarak kaynayan denize düştü. Deniz suyu gövdede açılan delikten içeri doldu ve buz gibi yeşil bir dalga top güvertesini süpürdü. Sular etrafını sararken Louisa derin bir nefes aldı ve top kundağına sıkıca tutundu. Sonra geminin kasırganın pençesinden kurtulduğunu ve düzelmeye yüz tuttuğunu hissetti. İçeri dolan deniz suyu girdiği yerden boşaldı ve beraberinde nefes almak için çırpınan veya çığlıklar atan bir grup kadını da sürükledi. Denize düştüklerinde bileklerindeki zincirler onları hemen dibe çekti. Hala top kundağına sıkıca tutunmakta olan Louisa geminin gövdesinin üzerindeki koca delikten dışarıyı rahatça görebiliyordu. Kırık direği, üst güverteden sarkan yelken ve ip yumağını gördü. Denize sürüklenmiş denizcilerin suya batıp çıkan başlarını da görebiliyordu. Sonra daha ötede Afrika kıyılarını ve dalgaların şiddetle dövdüğü kumsalı gördü. Ağır yaralanmış gemi o tarafa doğru sürükleniyordu. Yaklaşan kıyıyı görünce içinde korkuyla karışık bir umut kıvılcımı belirdi. Ağır top gövdeyi delerek ona kaçabilmesi için bir fırsat sunmuştu. Yoğun yağmur ve rüzgarın savurduğu damlacıkların oluşturduğu perdeye rağmen kıyıdaki şekilleri seçebiliyordu. Ağaçlar şiddetli rüzgarla eğilip bükülüyordu. Beyaz badanalı binalar kıyının biraz gerisinde sıralanmıştı. Direkleri kopmuş gemi kıyıya daha da yaklaşınca Louisa minik insan figürlerini gördü. Kasabadan geliyorlardı. Kıyıdaki kalabalık giderek artıyordu. Kimisi elini kolunu sallıyor, kimisi kıpırtısızca izliyordu. Aralarında bağırarak bir şey söylemeye çalışanlar olabilirdi ama sesleri Louisa'ya ulaşmıyordu. Gemi artık kıyıya kadınlar, erkekler ve çocuklar ayırt edilebilecek kadar yaklaşmıştı. Top kundağının birisindeki güvenli sığınağından ayrılmak için tüm iradesini kullanması gerekti. parçalanıp güverteye saçılmış insan bedenleri üzerinden diğer uca doğru emeklemeye başladı. Kemiklerini un ufak edebilecek ağırlıktaki boş top gülleleri hala hızla bir o yana bir bu yana yuvarlanıyordu. Louise onları dikkatle atlatarak gövdedeki deliğe ulaştı. Delik bir atın içeri girebileceği kadar büyüktü. Parçalanmış tahtalara tutunup yağmur ve su perdesinin ardındaki kumsala baktı. Babası Maui Uitsik'te kaldıkları sırada ona yüzme öğretmişti. Yanında yüzen babasının da cesaret vermesiyle Louisa gölün bir kıyısından diğerine yüzmeyi başarmıştı. Ama elbette bu çok farklıydı. Bu fırtınada su üzerinde birkaç saniyeden fazla kalamayacağını biliyordu. Kıyı artık o kadar yakındı ki birikmiş meraklı kalabalığı oluşturan insanların yüz ifadelerini seçebiliyordu. Geminin karaya oturmasını bekliyorlardı. Bazıları heyecanla gülüyor, 2-3 çocuk dans ederek el sallıyordu. Hiç kimse geminin karşılaşacağı felaketi ve üzerinde olanların akıbetini düşünmüyordu. Onlar için bu bir Roma sirkinden ibaretti. Tehlikede olan insan hayatları umurlarında değildi. Bir grup askerin kaleden kumsala doğru hızlı adımlarla geldiğini gördü. Liderleri gösterişli bir üniforması olan atlı bir subaydı. Yeşil sarı ceketinin üzerinde parlayan nişanları havanın loşluğuna rağmen seçilebiliyordu. Kıyıya ulaşmayı başarabilse bile askerler onu bekliyor olacaktı. Geminin gövdesinin deniz tabanına temas ettiğini hisseden kadınlardan canhıraş feryatlar yükseldi. Gemi takıldığı noktadan kurtuldu ama kısa bir süre sonra tekrar karaya oturdu. Sarsıntıyla geminin tüm tahtalarından gıcırtılar ve çıtırtılar yükselmişti. Bu kez kıpırdamamacısına karaya oturmuştu. Dalgalar canavar atlılar gibi birbiri ardına merhametsizce çarpıyordu. Bu güce dayanamayan geminin gövdesi iskele tarafına doğru yan yattı. Louisa delikten dışarı tırmandı ve geminin yukarı dönmüş sancak tarafı üzerinde durdu. Rüzgar uzun saçlarını dalgalandırıyor, paçavraya dönmüş elbisesini ince bedenine yapıştırıyordu. Islak kumaş yuvarlak ve dolgun göğüslerini iyice belirginleştirmişti. Kumsala doğru baktı ve gemiyi terk eden gemicilerin vahşi sulara batıp çıkan başlarını gördü. Biri sığ bölgeye ulaştı. Tam ayağa kalkmıştı ki bir başka dalga adamı tekrar devirdi. Delikten yukarı 3 mahkum daha tırmanmıştı. Ama bileklerindeki zincirler hareketlerini yavaşlatıyordu. Büyük bir dalga gemiye çarptı ve Louisa ana direğin hemen yakınında sallanan parçasına tutundu. Dalga geri çekildiğinde kadınların 3'ü de gitmişti. Zincirleri onları acımasızca yeşil derinliklere çekmişti. Louisa direğin parçasına tutunarak tekrar ayağa kalktı. Kalabalık dalgaların arasından Afrodit gibi yükseldiğini görünce coştu. Öyle genç, öyle güzeldi ve öylesine büyük bir tehlike içindeydi ki. Bu kalenin önündeki alanda tanık oldukları herhangi bir idam veya kırbaçlama cezasından çok daha iyiydi. Bağırıp çağırmaya, dans edip ellerini kollarını sallamaya başladılar. Sesleri cılızdı ama Louisa bazı cümleleri anlayabildi. ''Atla! Haydi yüzüşünü görelim! Hapishane hücresinden iyidir!'' Suratlarındaki sadistçe heyecanı görebiliyor, seslerindeki acımasızlığı duyabiliyordu. Onlardan hiçbir yardım göremeyeceğini biliyordu. Başını gökyüzüne doğru kaldırdı ve tam o sırada bir hareket dikkatini çekti. Geminin tam karşısındaki kum tepesinde bir at ve binicisi belirmişti. Doru at, harikulade bir aygırdı. Binicisi ata eğersiz binmişti. Üzerinde sadece iç donu vardı. Gövdesi porselen gibi solgun ama genç, güçlü kolları sağlıklı bir güneş yanığıydı. Gür kıvırcık siyah saçları rüzgarla dalgalanıyordu. Doğruca Louisa'ya baktı ve kolunu aniden başının üzerine kaldırarak ona el salladı. Louisa onu o an tanıdı. İsmini haykırarak deli gibi el sallamaya başladı. ''Jim! Jim Courtney!'' Jim şanslı martının başına gelen felaketi giderek artan bir korkuyla izledi. Birkaç denizci hala tahrip olmuş gemiye tutunmaya çalışıyordu. Kadın mahkumlardan bazıları açık lombar kapaklarından ve parçalanmış kapılardan dışarı çıkmaya çalışıyordu. Kıyıda biriken kalabalık neşe ve heyecanla tezahürat yapıyordu. Kadınlardan biri iri bir dalga tarafından sürüklenip zincirlerinin ağırlığıyla dibe çekilince izleyiciler keyifle gülüp el çırptı. Sonra geminin omurgası kuma çarptı ve bu darbeyle birçok mahkum denize savruldu. Geminin omurgası kuma oturunca tayfalar birer ikişer denize atladı. Deniz çoğunu merhametsizce derinliklerine çekti. Dalgaların kıyıya getirdiği birkaç ceset izleyen kalabalık tarafından kumların üzerine çekildi. Öldüklerini anlayınca bedenlerini olduğu yerde bırakıp heyecanlı gösteriyi izlemek üzere yerlerine geri döndüler. Kurtulabilenlerin ilki kumsalda bitkin bir halde dizlerinin üzerine çökerek şükran duaları etti. Geminin direklerinden birinin kopuk parçasına tutunmuş üç mahkum kadın da kıyıya ulaştı. Direk onları suyun üzerinde tutmuş, zincirlerinin ağırlığıyla dibe çekilmelerini önlemişti. Askerler kadınları tutuklayıp kıyıya çekmek için köpüklerle kaplı sulara bel hizasına kadar girdi. Cim mahkumlardan birinin lepiska saçlı, aşırı şişman bir kadın olduğunu gördü. Birer peynir tekerine benzeyen göğüsleri yırtılmış yakasından dışarı taşmıştı. Onu tutmaya çalışan askerlerle boğuşurken atı üzerinde yaklaşan Albay Kayser'a küfürler savurdu. Kayser atının üzerinde eğildi, kını içindeki kılıcını kaldırdı ve kadına dizlerinin üzerine çökmesine neden olacak kadar sert bir darbe indirdi. Ama başını kaldırıp ona bakan kadın çığlıklar atmaya devam etti. Şişman yanağı üzerinde mosmor bir iz belirmişti. Kını içindeki kılıcın bir sonraki darbesi kadını yere düşürdü ve askerler ağır vücudu sürükleyerek uzaklaştırdı. Jim Louisa'yı görebilmek için ümitsizce gemiyi tarıyordu ama onu bulamadı. Geminin gövdesi kumdan bir anlığına kurtulup hemen akabinde yine karaya oturdu ve devrilmeye başladı. Kadınlar yan yatan güverteden azgın denize düşüp anında derinlere çekildi. Gemi şimdi iskele tarafının üzerinde yatıyordu. Gövdesine tutunmaya çalışan tek bir canlı bile görünmüyordu. Jim büyük topun açtığı deliği ilk o an gördü. Deliğin ağzı gökyüzüne doğru bakıyordu. Birden ince bir kadın delikten dışarı tırmandı ve sarsılan kavisli gövde üzerinde sendeleyerek durdu. Şiddetli rüzgar uzun sarı saçlarını sertçe savuruyordu. Yırtık elbisesi ince bacaklarını güçlükle örtüyordu. Göğüslerinin kabarıklığı olmasa rahatlıkla bir oğlan çocuğu sanılabilirdi. Araştıran gözlerle kıyıya, onunla dalga geçen kalabalığa baktı. ''Atlasana balık yemi! Yüz! Yüz de görelim balık çık!'' Jim dürbünü kızın yüzüne çevirdi. Solgun yüzünde iki mücevher gibi parlayan masmavi gözleri görünce hiçbir şüphesi kalmadı. Hemen ayağa fırladı ve tepenin altına, ateş topunun onu sabırla beklediği yere koştu. At Jim'in geldiğini görünce başını kaldırdı ve hafifçe kişnedi. Jim koşarken bir yandan da soyunuyordu. Önce bir sonra diğer ayağı üzerinde sekerek çizmelerini çıkardı. Üzerinde sadece pamuklu iç donu kalmıştı. Aygır'ın yanına vardığında eğeri üzerinden alıp kumlara bıraktı. Sonra ateş topunu çıplak sırtına atladı ve tepenin üzerine koşturdu ve tepeye varınca durdurdu. Kızın dalgalara karşı koyamayıp denize düşmüş olduğundan korkarak gemiye baktı. Louisa'nın onu son gördüğünde olduğu gibi gövdenin üzerinde durduğunu anlayınca yüreğine su serpildi. Ama geminin gövdesi uzun süre dayanamazdı. Sağ kolunu kaldırıp kıza el salladı. Kızın başı aniden ona doğru kalktı ve Jim Louisa'nın onu tanıdığını gördü. Louisa ona deli gibi el sallamaya başladı. Sesi dalgaların kükreyişine rağmen kıyıya ulaştı. ''Jim! Jim Courtney!'' Jim ha ha diye haykırarak ateş topunu koşturdu. Aygır ağırlığını denge için sağrısına vererek tepeden aşağı indi. Kumsalda dört nala ilerlemeye başladılar. Ateş topunun yıldırım gibi yaklaştığını fark eden kalabalık çil yavrusu gibi dağıldı. Kayser onları durdurmaya niyetliymiş gibi atını mahmuzladı. Tertemiz dıraşlı tombul suratında kararlı bir ifade vardı. Şapkasındaki deve tüyleri beyaz köpükler gibi uçuşuyordu. Jim ayak baş parmağıyla ateş topunun böğrüne dokununca aygır diğer atın yanından hızla geçerek köpüren sulara daldı. Kırılmış bir dalga onları karşıladı ama gücünün en büyük bölümünü kaybetmişti. Ateş topu ön ayaklarını hiç tereddüt etmeden kaldırıp bir çipten atlarmışçasına dalganın üzerinden atladı. Diğer tarafa geçtiğinde su deniz tabanına basamayacağı kadar derinleşmişti. At yüzmeye başlayınca Jim üzerinden kayıp yelesine tutundu. Diğer eliyle de onu enkaza doğru yönlendiriyordu. Ateş topu bir su samuru gibi yüzüyor, bacakları suyun içinde hızlı bir ritimle hareket ediyordu. Bir sonraki iri dalga üzerlerine çöküp onları dibe batırmadan önce 20 metre kadar ilerleyebilmişlerdi. Geminin yatık gövdesi üzerindeki kız korkuyla karışık büyülenmiş bir ifadeyle suyun altında kayboldukları noktaya baktı. Kıyıda birikmiş kalabalığın sesi bile kesilmişti. Herkesin gözü kaybolan atla binicisini arıyordu. Sonra başları köpüklerin arasında belirdi ve bir bağırış çağrıştır koptu. Kat ettikleri mesafenin yarısını kaybetmişlerdi. Ama at güçlü bir şekilde yüzmeye devam ediyordu. Geminin gövdesi üzerinde duran kız aygırın her nefese burun deliklerinden deniz suyu boşalttığını duyabiliyordu. Jim'in uzun siyah saçları yüzüne ve omuzlarına yapışmıştı. Kükreyen dalgalar arasından sesi hafifçe duyuluyordu. ''Gel ateş topu, ha ha!'' Buz gibi yeşil sularda hızla yüzerek kaybettikleri mesafeyi geri kazandılar. Bir başka iri dalgayı üzerinden yüzerek savuşturdular. Şimdi neredeyse yolun yarısına varmışlardı. Kız ayağa kalkıp suya atlamaya hazırlandı. ''Hayır!'' diye bağırdı Jim'ona. ''Daha değil, bekle!'' Ufukta bir sonraki dalganın belirdiğini görmüştü. Bu seferki dalganın yanında daha öncekiler cüce gibi kalıyordu. Bir uçurum kenarına benzeyen yüzü beyaz köpüğün dantel gibi sardığı yeşil malakitten oyulmuş gibiydi. Azametle ilerlerken gökyüzünün yarısını kapatıyordu. ''Sıkı tutun Louisa!'' diye bağırdı Jim. Büyük dalga tüm haşmetiyle gemiye çarparken. Gemiyi ezip geçerek suyun dibine gönderdi. Sonra iştahı hiç eksilmemiş yırtıcı bir hayvan gibi kıyıya doğru ilerlemeyi sürdürdü. At ve binicisi uzun bir süre boyunca dalganın kıvrılan burnuna doğru yüzdü. Yeşil camdan yapılmış bir duvardaki iki böcek gibiydiler. Sonra dalga kıvrılıp bir çığ gibi üzerlerine düştü. Gücü ve ağırlığı öylesine büyüktü ki kıyıdaki meraklı izleyiciler ayaklarının altında yeryüzünün sarsıldığını hissetti. At ve binicisi yok olmuştu. Tekrar yüzeye dönemeyecek kadar deride gömülmüş oldukları muhakkaktı. Az önce bir felaketi izlemekten büyük keyif alıp tezahürat yapan kalabalığın sesi şimdi korkuyla kesilmişti. Hiç kıpırdamıyorlar, tek söz etmiyorlar, sadece gözlerini dikmiş imkansızın gerçekleşmesini, at ve binicisinin başının suyun üzerinde belirmesini bekliyorlardı. O anda gemi üzerinden tuzlu sular boşanarak tekrar su üstünde belirdi. Üzerindeki genç kız bir mucize eseri tutunabilmiş, olduğu yerde kalmayı başarmıştı. Saçlarından sular süzülürken başını kaldırdı ve umutsuzca at ile binicisini aradı. Saniyeler dakikalara döndü. Bir başka dalga vurdu, sonra bir başkası. Ama ikisi de at ve binicisini denize gömen dalga kadar büyük ve güçlü değildi.
9. ayrımın sonu. Sayfa 94.